Sayın Tarık Çelenk. Bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz Hürriyet gazetesinde yer alan "Karargah rahatsız" başlıklı haberle girelim.
Evet.
Ordunun rahatsızlığını dile getiren bir geniş çaplı bir haber yer alıyor Hürriyet gazetesinde ve bunun ardından da bu haberi yazan gazetecinin ifadesine başvurulduğu şeklinde bir haber geldi bu sabah. Bu konuyla ilgili neler söylenebilir?
Bu konu şekil olarak çok ciddi bir konu. İçerik olarak ne kadar ciddi bilmiyorum ama yani zamanında Cumhuriyet gazetesine çıkan Mustafa Balbay'ın haberi vardı. Genç subaylar rahatsız. Ondan çok daha ciddi bir manşet. Belki haberin içeriğine baktığınız zaman işte başörtüsü dışındaki konular bir sohbet ya da olur ya gazetecilerle konuşulur falan. O tarzda yumuşak konular ama tabii biraz başörtüsü konusu ayrı bir konu olmakla beraber. Fakat haberin ortaya konmuş tarzı olarak çok sansasyonel bir haber. Yani bunu Türkiye'de de sosyal medyada yani daha çok AK Parti karşıtı yapı bunu ya işte referanduma işte 27 Nisan tarzında evetleri arttırmak için konulan bir oyun olarak bakanlar iddia edenler oldu ama yani işin içine baktığınız zaman bunun Ankara'nın, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın hiç bilgisi dahilinde olmadan ortaya konan bir şey olduğunu görmek gerekiyor. Yani sonuçları evet belki yarar o başka mesele ama bunun bir defa sonuç olarak Genelkurmay Başkanı'nın bağlı olduğu işte Cumhurbaşkanı'na bağlı şimdi Başbakan'a bağlı değil artık. En azından arz etmesi gerekir. Bunun işte böyle bir şey çıkacak diye tarzında. Yani İletişim Daire Başkanlığı böyle bir şey hazırladıysa Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı ve bunun bu haberin Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde Cumhurbaşkanı'na bilgilendirmek gerekirdi. Uslubunun da ayarlanması gerekirdi. Ama bu da yok. Adeta bir 27 Nisan bildirisinin biraz daha alt kademesindeki bir çıktı. Ama bunu tabii yani sonuç itibariyle işte Doğan Medya Grubu'nda Hürriyet gazetesinde zaten Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin gibi insanlar Hürriyet'ten ayrılacaklardı. Ayrılmadan önce son olarak bir fantezi, bir espri yaptılar diye yorumlayanlar da oldu. Genelkurmay'daki haberi Hande Fırat'ı kullanarak bir hassasiyeti, Beyaz Türklerin bir hassasiyetini, ordunun bir hassasiyetini bir de ayak sansasyonel bir şekilde ortaya koydu diyenler de var. B şıkkı ordu içinde gerçekten farklı yapılanmaların olduğu ve bu yapılanmaların tepkisinin ortaya çıktığıdır. Bu ikinci meselenin ciddiyeti tabii Ankara'yı rahatsız etmiştir. Ben bu olayın o kadar olduğunu düşünmüyorum ama tabii genelde bir soru işareti var bu konuda. Çünkü bunun Doğan Medya Grubu'nda çıkması çok soru işareti olan bir konu. Ordu içinde değişik yapılanmaların, değişik kurulsuzlukların açığa çıkartacak bir sürece dönüştüren bir şey olmasın. Sadece işte kişisel kaprisler ya da bir takım şeylerden kaynaklanan, hatalardan kaynaklanan bir yol kazası olduğunu düşünelim diye düşünüyorum.
Gelelim Cenevre'ye. Cenevre'de Suriye barış görüşmelerinin devamı yapılacak. Astana'dan sonra evet. İsviçre'de de düzenlendi böyle bir toplantı, zirve. Ve bu zirveye Rusya'nın büyük ısrarıyla YPG'nin katılması da gündemde. Ancak Türkiye buna karşı çıkıyor. Sizin bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Bu arada Barzani'nin Türkiye'yi ziyareti var.
YPG meselesini tabii çok ön plana koyuyoruz ama PKK ile bağlantımız var diye vesaire. Fakat YPG sahanın bir gerçeği. Yani YPG bugün ya da işte o yapı bugün işte Amerika'nın ve Rusya'nın önemli bir enstrümanı. Türkiye çözüm sürecinde o enstrümanı kendi lehinde kullanma eğilimine girmişti ama Türkiye bunu tamamen dışlayarak Amerika ve Rusya'ya ve Amerika'ya karşı elinde bir kart kalmamış oluyor. Türkiye çözüm süreci esnasında YPG'yi Kobani meselesinde, Süleyman Şah'ın türbesinin alınması meselesinde falan YPG'yi bir düşman kuvveti olarak görmüyordu çözüm süreci esnasında. Ve DAEŞ'e karşı da Türkiye'nin sınırını bir şekilde şey altına alıyordu.
Güvence.
Evet yani şimdi bu çözüm süreci bittikten sonra terörle mücadele konsepti doğrultusunda YPG'nin düşman olarak kabul edilmesi doğal bir şey ama YPG'de sahanın ayrı bir gerçeği. Ve şu anda yüksekliler ve eğitilmiş bir batı tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir alternatif güç de yok. Arap aşiretleri kanal performansı göstermiyor. Peşmerge o performansı yeteri kadar gösteremiyor. Bunların bıraktığı boşluğu DAEŞ'e karşı ya da bizim ordumuz direkt olarak DAP'ta ya da diğer şeyde özgür sürüyor odasını bırakalım gösterdi. Ama tabii bu sorun gerçekten ama Rusya'da zaten Moskova'da merkezleri var YPG'nin. Bu konuyu bence fazla takıntı haline getirdik diye düşünüyorum. YPG meselesini bence bunu bu takım haline getirmekten ziyade bu süreci Türkiye'nin kendi Kürt politikasını, Türkiye'nin dezavantajlarını nasıl avantaja dönüştürebiliriz, nasıl politika değişikliği yaparız bunu tartışmamız lazım. Bu Esad'a düşmanlık gibi bir şeye döndü bu iş. Bence bu gidişte bir başarı şansımız yok. Yani bu YPG'yi PKK'dan ayırmakta zor bir şey olmakla beraber Batı ve Ruslar YPG'yi kullanıyorlar tepe tepe ve en sonunda da YPG'yi belki Amerika dönüştürmeyi planlıyor PKK'dan, Kandil'den bağımsız olarak. Bunlar belki onların gündeminde olan bir şey. Ve tabii asıl sorun post-IŞİD dönemi dediğimiz IŞİD sonrası dönemi ne olacak bölge? Onu kimse tartışmıyor. Amerikalılar da tartışmıyor. Rusların zaten merakı değil. Yani burada bir düzen kurulacak mı? Burada bir düzen amaçlanıyor mu? Türkiye'nin zaten hiçbir zaman bir projesi olmadı bu manada. Asıl önemli olan bence IŞİD sonrası düzendir. Ve bunu tartışmak lazımdır. IŞİD mümkün olduğu kadar radikalleştirmeye çalışıyor. Kendi çekildiği alanlarda dahi sivil katliamlarının artması noktasında gerekse kendisi video ve diğer propaganda unsurlarını kullanarak kendisinden sonra gelecek genç kuşakları ya da nesilleri daha radikalleştirerek küresel cihat konseptinde bütün bölgede başka bir mutasyon olarak başka bir yapı halinde karşımıza çıkabilir. Özellikle o yaralanan sivil bilinç karşısında. Onun için de zaten Rakka'ydı, BAP gibi yerlerde bazen geri çekiliyor, bazen sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Ve IŞİD sadece orada bir IŞİD değil. Yani IŞİD sadece Irak'ın eski kurmay subaylarının, askerlerinin bir kurmay zekası ve onların bir fonksiyonu değil. Bu olay ta Afganistan'dan bu yana mutasyona uğrayıp gelen, işte oraya yok ettik deniyor, burada çıkıyor. Irak'ta yok ettik deniyor, Suriye'de çıkıyor. Bir süreç. Bence asıl siyasi, askeri tartışmalardan kadar bunun sonrasının ne olacağını da tartışmak lazım. Bu herkesin bir sorunudur. Hatta Avustralya'da bile bunun tartışması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani küreselleşmenin ötesinde bu radikalizmin çıkışı, Orta Doğu'da özellikle bunun yoğunlaşması ayrı bir sorun. Kürtler bunun için de ayrı bir denklem. Çünkü Kürtler en çok laik seküler ve bu konu savaşabilen bir yapı ve bu yapıda YPG olarak karşımıza çıkıyor. Onu da bu şekilde tartışmamız lazım. Yani sadece bu kakadır, bu kötüdür demenin ötesinde de bir şeyi öç almak, bir şeyden nefret etmekten ziyade o şeyi akılla nasıl yenilir diye düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Gelelim bir de referandum sürecine. Referandum propagandaları, kampanyaları sürüyor. Evetçiler bir yandan, hayırcılar bir yandan, hatta bu Avustralya'ya kadar uzanmış durumda. En son gelişmelerle ilgili neler söylemek istersiniz?
Bence Türkiye'deki referandum sözü siyasi heyecanını kaybetmiş durumda. Yani bilmiyorum Avustralya'ya kadar falan belki bu işin fantezi kısmı uzamış olabilir ama.
Neden kaybetti diyorsunuz?
Türkiye'deki siyaset kendi tadını, tuzunu kaybetti. Yani siyaset yapmakla artık bir şeyin elde edilemeyeceği, bir şeyin çıkmayacağına insanlar sanki kanaat getirmeye başladı. Yani sokaktaki insanlardan tutun siyasetçilere kadar. Geçen televizyon programında Başbakan niye işte bozkurt işaret yapıyor diye sordular. Ben dedim ya o kadar siyaset anlamsızlaştı, heyecanını kaybetti ki adam ne yapsın yani artık, yani artık Amerika'daki gibi popüler hale getirmek için bir espri, başbakanın espri tarzı da bence siyasetin yeni tatlı bir yüzü. Yani en azından adam onu yapmaya çalışıyor. Yani bu manaya baktığın zaman yani evet hayırların Türkiye kamuoyunda çok heyecan, çok da bir şey ya her şeyimiz değişecek olacak tarzı bir şey yarattığını düşünmüyorum. Ama güzel olan şey şu oldu, kampanyanın harareti düştü. Artık kampanya bir şey halinde devam ediyor. Yani özellikle AK Parti cenahı başbakan onu çok güzel bir şekilde düşürdü. Muhalefet de bunu zaten sokaklara yaymıyor. Yani en azından Türkiye için güzel olan bunun ateşinin düşmesi ve kötü olan da tabii siyasette artık yavaş yavaş toplumun heyecanının kalmaması diye düşünüyorum yani referandum süreciyle ilgili.
Bu genel siyasete de mi etki ediyor yoksa sadece referandum sürecinde mi? Yani genelde böyle bir Türkiye'de genel siyaset heyecanlı bir şekilde yaşanır.
Yani yaşanır tabii ama yani insanlar şimdi bakın mesela başkanlık sistemi gelirse işin bir yönesinin normal bu sistemde kör topalda giren bu sistemde muhalefet grupları kendi tabanları dahil olmak için pozitif ya da negatif manada kullandığımız rantıdan faydalanabiliyorlardı sistem içinde. Şimdi zaten tek kutuplu bir sistem geldiği zaman Türkiye'de yani muhalefetin o şeyi bile sözünün falan olmaması ötesi yani kendi sistemin içindeki kullanabileceği kaynaklar bile iyicene imkansızlaşacak. Tabii yani bir de muhalefetin de siyaset öğretememesi, Türkiye'nin sağ grubunun AK Parti tabanına hitap edebilecek alternatif bir oluşum olmaması artık heyecansızlaştırıyor siyaset. Yani yani nasıl olsa işte ne versem mesela hayır diyor. Ya ben hayır versem zaten bir şey değişmeyecek diyor. Ya da evet versem gene bir şey değişmeyecek diyor. O noktaya gelmiş durumda. Bu siyasetin genelinde olan bir tatsızlık ve heyecansızlık gibi görüyorum ben bunu yani. Bu da bir gerçek. Sahanın ayrı bir gerçeği bu.
Sayın Çelenk, çok teşekkür ediyoruz.
Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.
İyi günler.